Ayrım 17, Aslanlar Vadisi, Ken Follett, sayfa 192. Jean-Pierre üç adamla helikoptere yürüdü. Onlar gittikten sonra kendisinin ne yapacağını bilemiyordu. Skabun'da işi yoktu. Banda'ya dönüp de Skabun'un bombalandığını söyleyemezdi. Birkaç saat taş kulübede oturur, ondan sonra eve dönerdi öyleyse. Anatoli'nin elini sıkmak için elini uzattı. Au revoir. Anatoli elini uzatmadı. Binaydı.
Ne?
Helikoptere bin. Jean-Pierre şaşkına dönmüştü.
Neden?
Bizimle geliyorsun.
Nereye? Bagram'a mı? Rus bölgesine mi?
Evet.
Ama ben...
Saçmalayı bırak da dinle. Bir, görevim bitti. Afganistan'da işin kalmadı artık. Amacına ulaştın. Yarın Mesud'u yakalayacağız. Memleketine dönebilirsin. İki, artık güvenlik için tehlikelisin. Yarın ne yapacağımızı biliyorsun. Bu yüzden sırrımızın açığa vurulmaması için isyancı bölgesinde kalamazsın.
Ama ben kimseye bir şey söylemem ki.
Ya sana işkence yaparlarsa... Ya gözünün önünde karına işkence yaparlarsa, ya karının önünde bebeğini iki bacağından tutup ikiye ayırırlarsa.
Ama sizinle gidersem onlar ne olacak?
Yarın baskında onları yakalayıp sana getireceğiz.
İnanamıyorum buna.
Jean-Pierre Anatoli'nin haklı olduğuna inanıyordu. Ancak bandaya dönmemek fikri öylesine beklenmedik bir şeydi ki kafası allak bullak olmuştu. Jane ile Chantal güvenlik içinde olurlar mıydı? Ruslar gerçekten onları alırlar mıydı? Anatoli üçünün Paris'e dönmelerine izin verecek miydi? Ne zaman dönebilirlerdi memleketlerine? Bin haydi dedi Anatoli. İki Afgan Jean-Pierre'in iki yanında duruyorlardı. Başka bir seçeneği olmadığı ortadaydı. Kendisi binmezse zorla bindirilecekti. Jean-Pierre helikoptere bindi. Anatoli ile Afganlar da ardından atladılar. Helikopter hemen havalandı. Kapısını bile kapatmamışlardı. Helikopter havalanınca Jean-Pierre ilk kez havadan gördü Beş Aslan Vadisi'ni. Boz renkli toprağın ortasında kıvrıla kıvrıla akan beyaz nehir. Kendisine Ebe'nin kardeşi Şazay Gül'ün aldığındaki eski bir bıçak yarası izini hatırlatıyordu. Sarılı yeşilli tarlalarıyla Banda köyünü de görüyordu. Mağaraların bulunduğu tepeye dikkatle baktıysa da herhangi bir yerleşme izine rastlamadı. Köylüler saklanacak yerlerini iyi seçmişlerdi doğrusu. Helikopter dönüp yükselince Banda gerilerde kaldı. Jean-Pierre başka tanıdık noktalar aradı. Bir yılımı burada geçirdim diye düşündü. Bir daha hiç görmeyeceğim burasını. Yıkık camisiyle dağ köyünü tanıdı. Bu vadi direnişin kalesiydi diye düşündü. Ve yarın başarısız bir isyanın anıtı olacak benim yüzümden. Helikopter aniden güneye doğrulup dağı aşınca vadi bir iki saniye içinde gözden kaybolmuştu. 11. Bölüm. Farah, Jane ile Jean-Pierre'in ilk kervanla gideceklerini duyunca tam bir gün boyunca ağladı durdu. Jane'e bağlanmıştı kız, Chantal'ı da çok seviyordu. Jane bu durumdan hoşlandığı kadar sıkılıyordu da, kimi zaman Farah, Jane'i kendi annesinden üstün tutar gibiydi. Ancak Farah sonunda Jane'in gideceğini kabullenince ertesi günü yine eski kişiliğine kavuştu. Üzüntüsünü bırakıp hanımına yine sıkı sıkı bağlandı. Jane de kuşkular içindeydi yol konusunda. Vadiden Hayber geçidi 150 millik bir yoldu. Gelirken 14 günde almışlardı yolu. Ayakları su toplamış, inanılmaz ağrılar ve sancıların yanı sıra ishalden de çok çekmişti. Şimdi aynı yolu 2 aylık bir bebekle yapacaktı. Yanlarında atlar olacaktı kuşkusuz. Ancak yolun büyük bir bölümünde at sırtında yolculuk tehlikeliydi. Kervanlar çoğunlukla geceleri dağ geçitlerinin en dik ve en dar yerlerinden geçerlerdi. Jane, Chantal'ı taşımak için boynuna asacağı bezden bir torba yapmıştı. Jean-Pierre de gündüzün ihtiyaç duyacakları şeyleri taşıyacaktı. Gelirken at ve insanların ayrı hızlarda yürüdüklerini öğrenmişti. Atlar yokuş çıkarken insanlardan hızlı, inerken de daha yavaş yürüdükleri için insan uzun süreler boyunca yükünden ayrı kalabiliyordu. Jean-Pierre'in skabunda olduğu o öğleden sonrası kendisini düşündüren şey yola neler alması gerektiğiydi. Jean-Pierre'in hazırlayacağı bir sağlık çantası olacaktı. Yiyecek bir şeyler almalıydılar sonra. Gelirlerken yanlarında yüksek enerjili batı yiyecekleri, çikolatalar, toz çorbalar vardı. Oysa buradan giderken ancak vadide olan şeyleri alabilirlerdi yanlarına. Pirinç, kuru meyve, peynir, sert ekmek ve yolda satın alabilecekleri birkaç şey. Chantal'ın yiyecek sorunu olmaması çok iyiydi doğrusu. Ancak bebeğin başka güçlükleri vardı. Burada anneler çocukların altlarına bez sarmıyorlar, bebeği çıplak bırakıyorlar, yalnızca üstünde yattığı havluyu yıkıyorlardı. Jane bunun batıdakinden daha sağlıklı olduğunu düşünüyorsa da yolculuk için işe yarar bir yöntem değildi. Havlulardan 3 takım bez hazırlamış Jean-Pierre'in ilaç kutularındaki naylon örtülerden su geçirmez bir çift don yapmıştı. Bezleri her gün soğuk suyla yıkayıp gece kurutmaya çalışacaktı. Kurumaması olasılığına karşı bir de yedek bezi vardı. Her ikisi de ıslak kalırsa Chantal pişik olacaktı. Ama şimdiye kadar pişikten bir bebeğin öldüğü görülmemiş dedi kendi kendine. Kervan bebeğin altının değiştirilmesi ya da emzirilmesi için durmayacağına göre Chantal yürürken beslenip uyuyacaktı. Jane pek çok bakımdan bir yıl öncesine kıyasla daha güçlüydü. Ayağının derisi sertleşmişti, midesi bölgenin mikroplarına karşı dayanıklıydı. Gelirken öylesine ağrıyan bacakları şimdi millerce yol yürümeye alışmıştı. Ancak hamilelik kendisinde bir sırt ağrısı başlatmıştı ki bütün gün bebeği taşıyacağı için biraz kaygılıydı. Vücudu doğum yaralarından kurtulmuş gibiydi, artık sevişebileceğini hissediyordu. Ama bunu henüz Jean-Pierre'e söylemiş değildi ve neden söylemediğini de bilemiyordu. İlk geldiğinde Polaroid makinesiyle epey fotoğraf çekmişti. Pek ucuz bir şey olan makineyi bırakacaktı ama resimleri götürmek isterdi. Hangisini atıp hangisini saklaması gerektiğini düşünerek tek tek baktı hepsine. Köylülerden çoğunun resmini çekmişti. İşte komikçesine kahraman pozlarına girip yüzlerine dehşetli ifadeler vermeye çalışan gerillalar. Muhammed, Alişan, Kahmir ve Matullah. İşte kadınlar. Şehvetli Zehra, yaşlı ve buruşuk Rabia, kara gözlü Halime. Hepsi de öğrenciler gibi kıkırdamışlardı resimleri çekilirken. Sonra çocuklar vardı. Muhammed'in 3 kızı ile oğlu Musa, Zehra'nın 2, 3, 4 ve 5 yaşlarındaki çocukları, imamın 4 çocuğu, resimlerin hiçbirini atamazdı, hepsini götürecekti. Farah yerleri süpürür ve Chantal da yan odada uyurken Jane giyeceklerini çantaya dolduruyordu. İşleri bitirmek için erkenden inmişlerdi mağaradan ama pek bir iş yoktu aslında. Chantal'ın bezleri dışında bütün giyecekleri Jean-Pierre ve kendisinin temiz bir pantolonu ve her biri için birer çift çoraptı. Giyeceklerini hiç değiştirmeyeceklerdi. Chantal'ın elbisesi falan yoktu zaten. Ya çıplak yaşardı ya da bir beze sarılırdı. Jane ve Jean-Pierre için yola bir pantolon, bir gömlek, bir eşarp ve bir battaniye yeter de artardı bile. Bunları hiç kuşkusuz uygarlığa dönüşlerini kutlamak için Peşaver'deki otelde yakacaklardı. Bu düşünce yol için güç veriyordu kendisine. Peşaver'deki Dean Oteli'nin pek ilkel olduğunu hayal meyal hatırlıyordu ama nesi olduğunu bir türlü çıkaramıyordu. Yoksa havalandırma tertibatı çok gürültülü çalıştığı için mi şikayet etmişti? Otelde duş bile vardı, duş. Yüksek sesle uygarlık diye söylendi. Farah yüzüne bakınca Dari'nin de büyük kente gideceğim için seviniyorum dedi. Büyük kenti severim ben. Bir kere Roka'ya gitmiştim. Kız yeri süpürmeye devam etti gıpta dolu bir sesle. Ağabeyim Celalabad'a gitti dedi. Ne zaman dönecek? Ancak Farah birden susmuştu. Jane dışarıda bir ıslık ve ayak sesleri duydu, kapı vuruldu. ''Evde kimse var mı?'' diye sordu Alice. ''Gel içeri!'' diye seslendi Jane. Alice topallayarak içeri girdi. Jane erkeğe karşı artık romantik bir duygu beslemiyorsa da yarası için kaygılanmıştı. Alice biraz kendine gelene kadar Astona'da kalmıştı. Bugün dönmüş olmalıydı. ''Nasılsın?'' diye sordu Jane. Kendimi budala gibi hissediyorum. Doğrusu vurulmak için çok biçimsiz bir yer. Seni üzen bir tek buysa iyileşiyorsun demektir. Doktor evde mi? Skabuna gitti. Bir bombardıman olmuş, oradan çağırttılar.
Sana bir yardımda bulunabilir miyim?
Nekahat döneminin sona erdiğini söyleyecektim.
Bu akşam ya da yarın sabah dönecek.
Jane Ellis'in görünüşüne bakıyordu. Uzun sarı saçları ve kıvırcık sakalıyla bir aslana benziyordu.
Saçlarını neden kesmiyorsun?
Gerillalar saçlarımı uzatmamı ve sakalımı kesmememi söylediler.
Hep öyle derler. Bunun nedeni batılıların fazla göze çarpmamalarını sağlamak. Ama senin durumunda bunun tam tersi oluyor.
Saçım kesilse de kesilmese de bu ülkede göze batarım ben.
Orası öyle. Jane ilk kez olarak Jean-Pierre yanında olmadan Alice'le yalnız olduğunu düşündü. Hemen eski konuşma rahatlığı içine girivermişlerdi. Ona ne kadar kızdığını hatırlamak çok güçtü şimdi. Alice kadının toparlanmasına bakıyordu. Ne yapıyorsun?
Eve dönüş hazırdı.
Nasıl gideceksiniz?
Geldiğimiz gibi kervanla.
Ruslar son birkaç gün içinde pek çok yer ele geçirdiler, bilmiyor muydun?
Jane bir korku hissetti. Ne diyorsun sen?
Ruslar yaz saldırısına başladılar. Kervanların geçtikleri yollarda büyük toprakları ele geçirdiler.
Pakistan yolu kapalı mı yani?
Normal yol kapalı. Buradan Hayber geçidine gidemezsin. Başka yollar olabilir.
Jane eve dönüş hayalinin kaybolmakta olduğunu görüyordu öfkeyle.
Bana kimse bir şey söylemedi dedi.
Jean-Pierre bilmiyordu sanırım. Ben son günlerde Mesut'la birlikte olduğumdan son durumu biliyorum.
Öyle olmalı.
Jean-Pierre belki de bilmiyordu ya da biliyordu da Avrupa'ya dönmek istemediği için kendisine bir şey söylememişti. Her ne olursa olsun Jane bu durumu sessizce kabullenecek değildi. Önce Alice'in haklı olup olmadığını öğrenecekti. Sonra da sorunu çözümleyecek bir yol arayacaktı.
Jean-Pierre'in sandığından Afganistan haritalarını çıkardı. Haritalar rulo halinde sarılmış, çevresine lastik bir bant geçirilmişti.
Jane sabırsızlıkla lastiği kopartıp haritaları yere düşürdü. Aklının gerisinde bir ses 100 millik çevredeki tek lastik bant o olabilirdi diyordu.
Sakinleş diye söylendi. Çömeli haritaları incelemeye koyuldu. Haritalar çok büyük ölçekli olduğundan vadi ile Hayber geçidi arasını görebilmek için birkaç tanesini yan yana getirmek zorunda kalmıştı.
Alice omuzu üzerinden bakıyordu. Bunlar çok iyi haritalar dedi.
Nereden aldın bunları?
Jean-Pierre Paris'ten getirdi.
Mesud'unkilerden çok daha iyi bunlar.
Biliyorum. Muhammed kervanların yol planını hep bunların üstünde hazırlar. Şimdi bana Rusların nereye kadar ilerlediklerini göster.
Alice kadının yanına çömelip parmağıyla bir çizgi çizdi haritanın üzerinde.
Jane birden umutlanmıştı.
Hayber geçidi kapanmış gibi gelmedi bana. Şuradan gidebiliriz sanırım.
Rus cephesinin kuzeyine parmağı da dokundu.
Orada yol olup olmadığını bilmiyorum. Belki de geçit vermez bir yerdir. Bunu gerillalara sormak gerek.
Ancak bir nokta daha var. Mesud'un haberleri en az birkaç günlük ve Ruslar da hala ilerliyorlar. Bir vadi ya da geçit bir gün açık olduğu halde ertesi gün kapalı olabilir.
Lanet olsun.
Jane ne olursa olsun yenilmeyecekti. Haritaya eğilip sınır bölgesine daha dikkatle baktı.
Bak, Hayber geçidi tek yol değil.
Sınır boyunca bir nehir var, Afgan tarafı dağlarla çevrili. Öteki geçitlere ancak güneyden varabilirsin, demek bu oraları Rus bölgesidir.
Düşünmekle bir yere varamayız edeceğin haritaları dürdüğüne biri bilir bunları
sanırım.
Jane kalktı. Bu lanet ülkeden çıkmak için bir tek yol yok ya.
Haritaları koltuğunun altına sıkıştırıp Alice'i kilimin üzerinde bırakarak dışarı çıktı.
Jane doğruca Muhammed'in evine gidiyordu. Muhammed evde olmayabilirdi.
Uzun bir süredir görmüyordu onu. Ama evde Afgan geleneklerine göre kardeşleriyle birlikte oturuyordu ki onlar da gerillaydılar. Onlar evdelerse kendisine bir bilgi verebilirlerdi.
Evin dışında bir an duraksadı. Geleneklere göre avluya girip kadınlarla konuşabilirdi. Kadınlar o anda akşam yemeğini hazırlamakta olurlardı.
Uzun uzun saygılı selamlardan sonra kadınların en yaşlısı içeri girip erkeklerin Jane ile konuşup konuşmaya yanaşmayacaklarını sorabilirdi.
Jane avludaki kadınlara aldırmadan eve girip doğruca erkeklerin odası olan ön bölüme yürüdü.
İçeride 3 kişi vardı. Muhammed'in 18 yaşındaki kardeşi seyrek sakallı, yakışıklı Kahmirhan, kayınbiraderi Matullah ve Muhammed. Bu kadar çok gerillanın evde bulunması olacak şey değildi. Hepsi şaşkın şaşkın kadına baktılar.
''Tanrı seninle olsun Muhammed'' dedi Jane.
Adamın karşılık vermesine fırsat tanımadan ''Ne zaman döndün?'' diye sordu. ''Bugün.'' Jane de onlar gibi çömeldi. Erkekler bir şey diyemeyecek kadar şaşırmışlardı. Jane haritalarını yere yaydı. Üç adam güdüsel bir hareketle öne eğildiler. Jane'in saygısızlığını unutmuşlardı bile. ''Ruslar şuraya kadar ilerlediler, tamam mı?'' dedi Jane. Alice'in işaretlediği çizgiyi gösterdi. Muhammed başını salladı. ''Şu halde normal kervan yolu kesildi demek.'' Muhammed yine başını salladı. ''Peki buradan çıkmak için en iyi yol hangisi şimdi?'' Hepsi kuşkuyla başlarını salladılar. Normal bir şeydi bu. Güçlüklerden söz ederken bunun keyfini çıkarmaya çalışırlardı. Jane bunun bölge konusundaki bilgilerin kendisi gibi yabancılar üzerindeki tek üstünlükleri olduğundan kaynaklandığını sanıyordu. Genellikle hoşgörülüydü kendisi ama bugün sabır diye bir şeyi kalmamıştı artık. Rus cephesine paralel bir çizgi çekerek ''Neden burada değil?'' diye sordu. ''Ruslara çok yakın.'' dedi Muhammed. ''Şuradan öyleyse.'' Jane arazinin engebelerini uyarak yeni bir çizgi çekti. ''Olmaz.'' ''Neden?'' ''Şurada geçit yok da ondan.'' Jane daha kuzeyde bir yol işaretledi. ''Ya şurası?'' ''Daha da kötü.'' ''Bir yol olmalı ama.'' diye patladı Jane. Kendisinin bu halinden hoşlanıyor olmalıydılar. Jane ortada biraz kızıştırmak için hafif hakaretli bir şey söylemeye karar verdi. ''Bu ülke tek kapısı olan bir ev midir? Hayber geçidi tutuldu diye dünya ile ilginiz kesilecek mi?'' Tek kapılı ev deyimi hela için kullanılan bir sözcüktü. Muhammed sertleşerek elbette ki hayır dedi. Yazları tereyağı yolu vardır. Göster. Muhammed parmağıyla vadinin doğusundan başlayıp yüksek geçitlerden ve kuru nehir yataklarından geçerek Himalayalara çıkan ve oradan güneydoğuya dönüp Pakistan'ın Çitral kentine giden yolu gösterdi. Noristan halkı tereyağı, yoğurt ve peynirlerini Pakistan'a bu yoldan götürürler. Gülümseyerek elini başına götürdü. Kasketlerimizi de oradan alırız. Jane Afgan başlıklarına Çitrali kasketleri denildiğini hatırladı. İyi, biz de o yoldan gideriz. Muhammed başını salladı. Gidemezsiniz.
Neden?
Kahmir ile Matullah bilmişçesine gülümsediler. Jane onlara aldırış etmedi. Muhammed, birinci sorun yükseklik dedi. Bu yol buz hattının üstünden geçer. Karlar hiç erimez yani. Sonra yazın bile akarsu yoktur. İkinci sorun arazi. Tepeler çok dik, patikalar çok dar ve tehlikelidir. Yerel kılavuzlar bile yollarını kaybederler. Ama en büyük sorun da halkıdır. Buraya Nuristan deniliyor şimdi. Ama halkının dinsiz olduğu ve şarap içtiği zamanlardaki eski adı Kafiristan'dır. Şimdi Müslümandırlar ama yine de yolcuları aldatırlar, soyarlar, kimi zaman da öldürürler. Avrupalılar için iyi bir yol değildir. Kadınların buradan geçmesi ise olanaksızdır. Yalnızca çok genç ve güçlü erkekler buradan geçebilirler. Buna rağmen pek çok yolcu ölür yolda.
''O taraftan kervan gönderecek misin?''
''Hayır, güney yolunun açılmasını bekleyeceğiz.'' Jane adamın yakışıklı yüzüne baktı, sözlerinde abartma olmadığını görebiliyordu. Kalkıp haritalarını toplamaya başladı. Büyük bir düş kırıklığına uğramıştı. Yurduna dönüşü belli olmayan bir tarihe ertelenmişti artık. Vadideki yaşantısına birden katlanamayacakmış gibi bir duyguya kapıldı, ağlamaklı oldu.
''Çoktandır yoktun burada.'' dedi Muhammed'e.
''Feyzabad'a gittim.''
''Uzun bir yolculuk.''
Feyzabad kuzeyde bir kentti. Direniş çok güçlüydü orada. Ordu isyan etmiş, Ruslar bir daha kontrolü ele geçirememişlerdi.
''Yorgun değil misin?''
Bu İngilizcenin nasılsınızı gibi bir soruydu. Muhammed beklenen karşılığı verdi. ''Yaşıyorum hala.'' Jane yanlarından geçerken avludaki kadınlar korkuyla bakıyorlardı kendisine. Jane Muhammed'in kara gözlü karısı Halime'yi selamladı. Gerillalar son günlerde epey uzun yolculuklara çıkıyorlardı. Muhammed Feyzabad'a gitmişti. Farah'ın ağabeyi de Celalabad'a. Daşti Revat'taki hastalarından bir kadın da kocasının Kabil yakınlarında Pagman'a gönderildiğini söylemişti. Zehra'nın kayınbiraderi Yusuf Gül de Kabil'in öte yanındaki Logar Vadisi'ne gönderilmişti. Bu dört yerde isyancıların en güçlü oldukları yerlerde bir şeyler oluyordu. Jane neler olup bittiğini anlamaya çalışırken düş kırıklığını unutmuştu. Mesut direniş komutanlarının çoğuna, hatta belki hepsine haberciler göndermişti. Alice'in vadiye gelmesinden hemen sonra yapılan bu hareket bir rastlantı mıydı? Değilse Alice'in işi neydi? Belki de Birleşik Devletler Mesut'la bir işbirliği içindeydi. İsyancıların tümü birleşirlerse bir başarı elde edebilirler, hatta geçici olarak Kabil'i bile alabilirlerdi. 17. ayrımın sonu. Sayfa 203.